Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun. Muhterem dinleyicilerim, Âl-i İmrân suresinin ayetlerini konuşuyorduk. Sırayla tek tek ayetleri okuyor, anlamaya çalışıyorduk. Bugün de 69. ayet-i kerimeyi inşallah okuyup anlamaya çalışacağız. Muhterem dinleyicilerim, uzun bir yolculuk yaptık ve daha da inşallah Allah ömür fırsat verirse uzun bir yolculuğa devam edeceğiz. Âl-i İmrân suresi uzun bir sure. Bakara suresinden sonra en uzun surelerden bir tanesi. Dolayısıyla biz şu an yaklaşık 70. ayete geldik. Ama önümüzde daha okuyacağımız bir hayli ayet-i kerime var. Mevzular surenin inişine mümasil denk olacak şekilde daha çok ehli kitap hakkında. Çünkü bu sure daha önce de birkaç defa tekrar ettiğimiz gibi Necranlı Hristiyanların Medine'ye gelişi üzerine, onlarla olan hadiseler üzerine nazil olmuştu. Yaklaşık 200 ayetlik bu surenin 1/3'üne gelmiş oluyoruz. Bazen ifadelerimiz tekrar gibi ama inşallah sizi rahatsız etmiyordur. Hakikatlerin tekrar tekrar söylenmesinin faydası olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de pek çok hususu tekrar tekrar değinerek insanların gönüllerine, zihinlerine nakşetmeye çalışmıştır. Çeşitli farklar sebebiyle, çeşitli bakış açılarının değişmesi, sözlerin, hatıraların değişmesi sebebiyle bu ayet-i kerimeler Yahudilerin ve Hristiyanların sözlerine, iddialarına, iftira ve ayak oyunlarına cevap veren, onların maskelerini düşürüp gerçek yüzlerini gösteren ayet-i kerimelerdir. Her ne kadar Mekke, Medine, asr-ı saadet ikliminde Yahudi ve Hristiyanlarla bu ayet-i kerimeler muhatap olmuşlarsa da zaman hiç değişmiyor, insanların karakterleri hiç değişmiyor, hayata bakış tarzları hiç değişmiyor. Dolayısıyla ayet-i kerimeler o gün ne kadar hayata dokunuyorsa, onların kötülüklerine cevap yetiştiriyorsa, onların gerçek niyetlerini ortaya koyuyorsa, bugün de aynı ayet-i kerimeler bize, bizim toplumumuza, bizim zamanımıza hitap ediyor. Bu istikamette sıradaki ayet-i kerimeyi okursak Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Veddet taifetun min ehlil kitabi lev yudillunekum ve ma yudillune illa enfusahum ve ma yeş'urun. Sadakallahul azim. Ehli kitaptan bir grup sizi doğru yoldan saptırmak isterler. Halbuki onlar sadece kendilerini saptırırlar da bunun farkına bile varamazlar. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerime Medine'deki Yahudilerin fitne fesatları sebebiyle inmiştir. Bundan sonraki bölümde de daha çok onlar kastedilerek, onların hileleri, tuzakları, sözlerinin ve davranışlarının arkasındaki gerçek niyetleri ortaya koyan ifadeler vardır. İşte burada ehli kitap olan, Yahudi ve Hristiyan olan kimselerin bir kısmı, hepsi değil, bir kısmı Peygamber Efendimiz'i, onun ashabını, daha sonra onları takip eden, onlar gibi yaşamaya çalışan, inanmaya çalışan müminleri doğru yoldan saptırmak isterler. Gerçekten tarih boyunca pek çok hadise, pek çok olan biten bu ayetin aynen bu şekilde cereyan ettiğini, gerçekleştiğini göstermektedir. Gayrimüslim dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanları kendi dinlerinden, İslamiyet'ten uzaklaştırmak için hem gerektiğinde ellerine silah almışlar, mücadele etmişler, gerektiğinde onlar gibi, Müslümanlar gibi yaşamaya çalışarak görünürde aslında Müslümanların arasına kafa karışıklıkları, fitneler, fesatlar, ihanetler sokmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde müminlerin bu fitne ve hilelere karşı uyarıldığını görüyoruz. Onlarla sırdaş olunmaması gerektiği, gayrimüslimlerin, Yahudi ve Hristiyanların dost edinilmemesi gerektiği ayan beyan ve defalarca ifade buyurulmuştur. Çünkü kök olarak, başlangıç olarak her ne kadar onlar da Allah'ın indirdiği bir peygambere, Allah'ın gönderdiği bir kitaba uyduklarını iddia etseler de onların şu an geldikleri nokta o peygamberlerin, o kitapların emrettiği şekillerini, çerçevesini çizdiği din değildir. Şu anki yaşayış şekilleri tamamen kendi nefislerinden, heva ve heveslerinden uydurdukları, Allah'ın indirdiği dinle alakası kalmayan, onun değişmiş, bozulmuş, çarpıtılmış ve artık hakiki din olma vasfını kaybetmiş şeklidir. Dolayısıyla bu bozulmuş şekil artık insanı hidayete, Allah'a, cennete ve hakikate ulaştıramaz. İşte Yahudi ve Hristiyanlar kendileri saptığı gibi, yoldan, Allah'ın yolundan ayrıldıkları gibi diğer insanların da o yolu bulamamasına, kendileri gibi sapıtmasına çalışır. Hatta o kadar ki müminler tamamen onlara benzeyip inançta, ahlakta, yaşayışta, her şeyde onlar gibi olmadıkça Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanlardan razı olmazlar. Yani Müslüman hak olan dinini değiştirip onlardan birine tabi olmadıkça, tıpkı onlar gibi bozuk inançlı, bozuk yaşayışlı bir hale dönmedikçe Yahudi ve Hristiyanlar o Müslümandan razı olmazlar, hoşnut olmazlar. Onlar bu manada, bu psikolojiyle, bu bakış açısıyla müminlerin kazandığı galibiyetlerden haz etmedikleri gibi, mutlu olmadıkları gibi Müslümanların başına gelen felaketler de onları sevindirir. Yani içlerinde şöyle vicdani bir duygu yoktur. Ya biz yoldan saptık, yanlış içindeyiz. Bak şu insanlar iyi kimseler, onların dini daha doğru, kitapları daha sağlam, hiç değişmemiş, bozulmamış. Peygamberleri de gerçekten Allah'ın sevdiği, seçtiği, vazifelendirdiği kimse. Bunlar da ne güzel, hem peygamberlerine hem dinlerine uyuyorlar. Biz uyamasak da, biz kendi bağlandığımızı iddia ettiğimiz dinin hakiki emirlerine riayet edemesek de onlar bizden daha saf, daha samimi, daha dindar, Allah'a daha yakın kimseler demiyorlar. Aksine biz madem ki bu yoldan saptık, onlara gelen doğru olsa da onlar da bizi takip edecekler. Onlar da sapacaklar. Onlar da bizim gibi olacaklar. İşte bu da onların iç dünyasındaki kıskançlığın, hasedin tezahürüdür. Onlar yine Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde ifade edildiği gibi peygamberimizi kendi evlatlarından daha iyi tanırlar. Her ne kadar bozulmuş olsa da ellerinde kalan şekliyle bile İslamiyet'in hak din olduğunu kitaplarından rahatlıkla öğrenebilirler, takip edebilirler. Yeter ki iç dünyalarında kıskançlık ve haset bulunmasın. İç dünyaları tamamen kirlenmiş, şartlanmış, kokuşmuş ve körelmiş, katılaşmış olmasın. Kalbi durma noktasında, çalışmayan bir vaziyette değilse, o ehli kitap aslında hakkın, doğrunun, adaletin, Allah'ın rızasının nerede olduğunu yakinen çok iyi görür, yeter ki kendi kendine mani olmasın. İşte onlar içlerindeki bu kötü duygularla Müslümanlara karşı duydukları düşmanlık, kin, nefret, kıskançlık vesaire duygularıyla içten içe kendilerini yer bitirirler ve Müslümanların ayağını kaydırmak için, Müslümanların ahlakını bozmak için, gönüllerini karıştırmak, bulandırmak, zihinlerini alt üst etmek, inançlarını artık inanılmaz bir hale getirmek, artık sağlıksız bir hale getirmek için ellerindeki bütün imkanları seferber ederler. Bu durum Medine'de daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken böyleydi. Peşinden dört halife dediğimiz Hulefai Raşidin döneminde böyleydi. Tarih boyunca pek çok kereler tekerrür ettiği gibi, tekrarlanıp durduğu gibi, ilk fırsatta ellerine imkan geçtikçe Müslümanlar aleyhine çalışmışlar. Onları doğru yoldan saptırmak için bütün hünerlerini, maharetlerini göstermeye çalışmışlar. Bu ayet-i kerime Müslümanlara indirilmiş Allah'ın kitabında, Kur'an-ı Kerim'de dururken, onlara karşı uyanık olmamızı, onların peşinden gitmememizi tenbih ederken, bizim bu hakikatlere gözümüzü, kulağımızı kapatarak her adımda Yahudi ve Hristiyanları taklit etmemiz, onların hoşnut olduğu, memnun olduğu şeylere sevinmemiz, onların üzüldüğü şeyleri biz de üzüntüyle karşılamamız aslında imandan ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor. Biz kandil günlerimizi, bayram günlerimizi İslamiyet'e layık bir şekilde idrak edemeden pek çok Müslüman gafilane bir şekilde Hristiyanların ayinlerini, törenlerini, kutsal günlerini, bayramlarını, kısaca örf ve adetini fütursuzca, tereddüt etmeden ve samimi bir şekilde coşkuyla kutlamaktadır. İşte bu da aslında şeytan eliyle onların Müslümanlar üzerinde ne kadar tesir sahibi olduğunu, Müslümanların İslamiyet'ten ne kadar uzaklaştığını, Kur'an'ın emirlerinden, düsturlarından ne kadar ayrıldığını gösteren açık örneklerdir. Elbette ehli kitap dediğimiz insanların hepsi aynı duyguda, aynı hissiyatta, aynı mücadelede değildir. Zaten Kur'an-ı Kerim de onların hepsini aynı kategoride görmez. İçlerinden ilim sahibi olan, Tevrat'ı, İncil'i okuyan, onun üzerinde imali fikir eden, yani düşünen, hayatı boyunca hakikatin peşinde olan insanlara, din alimlerine, dinle meşgul olan kimselere Kur'an-ı Kerim özellikle dikkat çeker. Çünkü önder mevkiinde olan bu kimseler doğruyu en yalın haliyle, en sade haliyle görme ve o doğruya göre yaşama imkanına sahiptir. Fakat fikirde, inançta, hayatta, yaşayışta, siyasette, ekonomide vesaire önder olması gereken bu kimseler, bu din alimleri, eğer niyetleri bozuksa insanları, toplumları hayra yönelteceği yer de şerre, kötülüğe yöneltir. Bu da onların hem vebalini arttırır hem de kendileri açısından da saptırdıkları insan kadar sapıttıklarının işaretidir. İşte Kur'an-ı Kerim onların bu gayretlerine işaret ettikten sonra ehli kitabın müminleri yoldan saptırmak neticesinde öncelikle kendilerinin tamamen yoldan çıktığını açıkça ifade eder, gözler önüne serer. Bu durum bir yol ağzında bekleyen, doğru yol ve hatalı yol için gelen insanları doğru yoldan uzaklaştırıp hatalı yola yönelten bir rehber gibidir. Arkasına taktığı o kalabalık sürüler halinde kendisini takip ederken yanlış yolda öncülük yapan kişi bizzat kendisi de sapmıştır, peşinden gelenleri saptırmıştır ve işin daha acısı artık dönülmez bir şekilde o yanlış yolun derinlerine doğru yol almaktadır. İşte karşısındaki topluluğa, saf insanlara, Allah'ı bulma sevdasında olan kimselere rehberlik eden kimse ya hakta onlara öncülük eder, doğru yolda rehberlik eder ya da batılda, kötülükte öncülük eder. Hakta öncülük eden peşinden sürüklediği kitleler kadar onların hakka hidayete ulaştığı nispette o hayırdan, o hidayetten sevap alır, mükafat alır. Aynı şekilde insanları kötülüğe sevk eden, kötülüklerde başı çeken, şerrin öncüsü olan kimseler de arkalarına taktıkları kalabalıkların günahı kadar ayrıca günah yüklenirler. Böylece taraftar olarak ne kadar artarsa, sayıca ne kadar kabarırsa takip eden topluluk, onların vebali de günahı da o kadar artar. Tesiri ne kadar genişlerse sapıklığı o nispette artmış olur. Dolayısıyla aslında müminleri sapıttığını, saptırdığını düşünen kimse öncelikle kendisi tamamen yoldan çıkmış ve üstüne üstlük peşinden gidenlerin de vebalini yüklenmiş demektir. Bu uyanık geçinen kimse aslında insanların en ahmağı, en sapığı, Allah'tan en çok uzaklaştıran, dolayısıyla da Allah'ın azabına en çok müstahak olan kimsedir. Fakat o basit şeylerle övünüp dururken halinin, akıbetinin ve başına geleceklerinin farkında değildir. Bunu fark ettiği zaman ise artık iş işten geçmiş demektir. Kur'an-ı Kerim'de ehli kitabın bir kısmının ayrılarak bu şekilde zemmedilmesi, kötülenmesi ama başka yerlerde de insaf sahibi, vicdan sahibi, Allah'ı gerçekten samimi bir şekilde seven, ondan hakkıyla korkmaya çalışan başka ehli kitabın bulunduğu gerçeğini de dile getirmek lazım. Gerçekten Kur'an-ı Kerim onlar içinde, Yahudi ve Hristiyanlar içinde, bilhassa Hristiyanlarda kalbi yumuşak, gözleri dolu, kalbi Allah'a sevdalı nice kimselerin olduğunu, bunların gece vakitleri kalkarak, gözyaşı dökerek Allah'a olan sevgilerini, tazimlerini, hürmetlerini arz ettiğini bildirmektedir. O halde genellemelere düşmek faydadan çok zarar getirir. Zaten Kur'an-ı Kerim'in maksadı da bu değildir. Sadece müminleri dost görünen düşmanlara karşı uyarmaktır. Gerçekten bir müminin en çok etkileneceği, tesiri altında kalacağı kimse haktan görünen düşmandır. Saflar belli olduğunda, müminle kafir net bir şekilde ayrıldığında, taraflar halinde yüz yüze geldiğinde müminin korkacağı bir şey yoktur. Mümini asıl endişeye sevk etmesi gereken şey, kendi içinde kendinden görünen hainlerdir, münafıklardır. İşte ehli kitap denilen Yahudi ve Hristiyanlar da bilhassa yeni Müslüman olmuş kimselere sizin dediğiniz şeyler bizim kitaplarda da var. Biz de sizinle aynı şeyleri biliyoruz, aynı şeylere inanıyoruz ama peygamber yanlış, Kur'an-ı Kerim şöyle yanlış, böyle yanlış diyerek hakla batılı karıştırarak insanların zihinlerinde, gönüllerinde soru işaretleri uyandırmışlar. Tabiri caizse zehiri balla katık yapmışlar. 10 tane doğrunun arasına koydukları bir tane yanlışla insanları sapıtmaya, yoldan çıkarmaya, Allah'tan uzaklaştırmaya çalışmışlar. İşte bu manada mümin her dem, herkese karşı firasetle, hikmetle, basiretle, ilim ve irfanla bakmalı, dostu, düşmanı, Allah'ın kitabı ve Peygamberimizin sünnetiyle ayırt etmelidir. Allah'ı ve Peygamberi kabul ettiğini söyleyen, sureti haktan görünen ancak içi diline döktüğü yanlışlarla aslında kendini ele veren kimselerden müminlerin uzak durması, onların kötülüklerine, vesveselerine, tuzaklarına düşmemesi kendi faydasınadır. Vesselam. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz haftalarda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların ahlakını anlattığı hadis-i şeriflerden örnekler vermiştik. Yine aynı minvalde, aynı konu üzerinde bir başka hadis-i şerifle devam edelim. Peygamber Efendimiz'den şöyle nakledilmiş. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La tehasedu ve la tenaceşu ve la tebağadu وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبْعِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْءِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا الْمُسْلِمُ اَخُ الْمُسْلِمُ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْقِلُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ اَتَّقْوَى هَا هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّةٍ بِحَسْبِ مْرِيْمْ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَّاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birbirinize hasetleşmeyiniz. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için arttırmayınız. Birbirinize kin ve nefret beslemeyiniz. Birbirinize darılıp yüz çevirmeyiniz. Birinizin satışı üzerine başka biriniz satış yapmasın. Ey Allah'ın kulları! Böylelikle kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, yardımı kesmez ve onu hakir görmez. Peygamber Efendimiz 3 defa göğsüne işaret ederek buyurdular ki, takva işte buradadır. Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi bir kimseye şer olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve ırzı başka Müslümana haramdır. Bu hadis-i şerif Müslim'in bir babında, ayrıca Buhari'nin edep, Ebu Davud'un edep, Tirmizi'nin bir, İbn-i Mace'nin dua bablarında geçer. Müslim'deki bu rivayet dışındaki rivayetler aynı hadis-i şerifin Enes bin Malik'ten gelen şeklidir. Muhterem dinleyicilerim, gerçekten 3-5 satırlık bir hadis-i şerif ama uzun uzun konuşulabilecek pek çok prensibi, pek çok esası içinde barındırmaktadır. Hadis-i şerifteki sırasıyla Müslümanları Peygamber Efendimiz önce hasetten uzaklaştırır. Haset, biraz önce de ifade ettiğim gibi, bir insanın güzellik, makam mevki, para gibi herhangi bir sebeple bir başka insanı kendinden üstün görmesi, sonra da bende yok, onda da olmasın duygusuyla o kişiye olan kıskançlığını dile getirmesidir. Bu duygu saf duygu olarak kalmaz. Bir müddet sonra o insan kendini yiyip bitirircesine kıskandığı, haset ettiği kişinin kötülüğüne çalışmaya başlar. Onu maddi manevi baskı altında tutmak, elindeki nimetlerin yok olmasına gayret göstermek için çalışır. Tabii bütün bunlar büyük bir zulümdür, haksızlıktır. Allah kullarına değişik nimetlerle farklı farklı ihsanlarda bulunarak onları birbirlerinden ayırmıştır. Müslümanın ahlakına yakışan şey, her farklı olan, her üstün olanı kıskanıp onu mahvetmeye çalışmak yerine öncelikle Allah'ın kendisine verdiği nimetleri, ihsanları görmesi, bunlara kanaat etmesi, bunlar için şükürde bulunması, karşısındaki hayır ve güzellikleri, iyilik ve yücelikleri de taklit etmeye, takdir etmeye çalışmasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifinde Müslümanların gerek ilim sahibi insanları, gerek zengin olan insanları kıskanmasının nasıl hayra çevireceğini öğretmiştir. İki yerde haset yoktur der, bunlar zararsızdır der. Bir tanesi Allah'ın kendisine ilim verdiği, o ilim sahibinin de bu ilmin gereğince amel edip bu ilmi yaymak için uğraştığı durumdur. Böyle bir alime, böyle ilmiyle amil olan, bildiğini yaşayan kimseye imrenmek kötü değildir. İnsanı hayra, güzelliğe, ona benzemeye sevk eder. İkinci gıpta edilecek, imrenilecek kimse ise Allah'ın zenginlik, imkan verdiği kimsedir. Bu da etrafına Allah'ın kendisine cömertçe ihsan ettiği gibi insanlara ihsan eden, onların gönüllerini almaya çalışan, bunu samimi bir şekilde yapıp Allah'ın rızasına talip olan kimsedir. İşte gerek böyle bir ilim sahibine, gerekse böyle bir zenginliğe kavuşmuş kimseye gıpta edilir, imrenilir. Ama bunda da ölçü, bende yok, onda da olmasın değil. Ya Rabbi, ona ikram ettin, ben de onun gibi olayım, bana da ikram et duygusuyla olur. Dolayısıyla insanı yakıp bitiren, amellerini, duygularını mahveden, onu çoraklığa, yalnızlığa, Allah'ın gazabına uğramaya sevk eden haset, işte kötü duyguyla başkalarına bakmak, onlardaki güzellikleri yok etmeye, çoraklaştırmaya çalışmaktır. Bu da öncelikle insanın kendisinin kaybolması, yitip gitmesi, amellerinin hem duygularını hem de ibadetlerini küle döndürmesidir. Rabbimiz muhafaza buyursun. Hadis-i şerifteki ikinci dikkat çekilen husus, almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için arttırmayınız. Burada da ticaret hukukuyla alakalı bir husus. İnsanlar toplanmışlar, aslında niyeti almak değil, ona almaya niyet eden kimsenin, ihtiyacı olan kimsenin daha pahalı bir şekilde o mala sahip olması için pazarlığı kızıştırmak, böylece onu iyice zarar ettirdikten sonra aradan çekilmek ve o malın piyasadaki fiyatının raicinin çok üstünde satılmasına sebep olmaktır. Burada şüphesiz bir gadir, bir kötülük, bir art niyet vardır. O art niyet de o müşterinin yüksek fiyatla ihtiyacı olana kavuşabilmesidir. Maalesef bu da kötü bir ahlaktır ve yine maalesef böyle insanlar tarih boyunca hep bununla gelmişlerdir. Yine müminlerin birbirlerine karşı kin ve nefret beslememeleri, birbirleriyle haksız yere uzun süre küs durmamaları, dargın olmamaları emredilmiştir. Diğer bir husus, birinizin satışı üzerine başka biriniz satış yapmasın uyarısıdır. O da mesela birisi herhangi bir eşyayı bir başkasına 10 liraya almış, satmış, iki taraf anlaşmışlar, sen araya giriyorsun, eğer bu malı bana satarsan ben sana 15 lira veririm diyerek o satışı bozmaya çalışıyorsun. Aynı şekilde bu minvalde eğer bir erkek bir kıza talip olmuş, söz aşamasına gelinmişse başka bir insanın oraya gidip o kıza talip olması, evlilik niyetini arz etmesi de yine düşmanlıklara, kinlere sebep olan kötü ahlak örneklerindendir. Bu hadis-i şerif icabınca o da yasaklanmıştır. Eğer gerçekten bir insan birisine talip olmayı düşünüyorsa önce onun başka talibinin olmadığından emin olmalı. Eğer talibi varsa kız tarafının o talibe nasıl cevap verdiğini beklemeli. Ardından olumsuz bir şey söylenirse kendisi de ayrıca niyetini izhar etmeli, göstermelidir. Aksi halde birisi birisine dünürcü göndermiş, peşinden daha cevap gelmeden sen de gönderirsen bu aileler arasında, toplumda büyük bir kargaşaya sebep olur. İşte bu sayılan kötü ahlak örneklerinden sonra Peygamber Efendimiz, ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, ona yardımı kesmez ve onu hakir görmez buyurmuştur. Hakir görmek, küçük görmek, kendini ondan daha üstün, daha meziyetli görmek demektir. Şüphesiz Allah, biraz önce söylediğim gibi, bazı maddi yönlerde bazı kullarını diğerlerine üstün kıldığı gibi, bazı manevi özelliklerle de bazı kullarını diğerlerinden daha farklı yapmıştır. Bu, bir grubun diğerine tepeden bakmasına, onu küçük görmesine, hakaret etmesine sebep olmamalıdır. Zira hadisin devamında, Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi bir kimseye şer olarak yeter buyurulmuştur. Gerçekten hepimiz Allah'ın huzurunda bir tarağın tırnakları gibi hepimiz eşitiz. Allah'ın huzurunda kul olarak Allah hepimizi aynı anne babadan dünyaya getirmiş. Dolayısıyla hiçbirimizin diğerine daha çok kibir yapacağı bir üstün özelliği yok. Allah her kuluna verdiği nimetin karşılığını isteyeceği için aslında daha büyük nimetlere erişmiş olan daha büyük bir vebal altındadır, sorumluluk altındadır. Dolayısıyla dünyadaki meziyeti bir üstünlükten ziyade onun için ayrı bir risk, ayrı bir tehlike sebebidir. O nimetin hakkını, hesabını vermek daha fazla efor ve gayreti gerektirir. Hadis-i şerifin son kısmında her Müslümanın kanı, malı ve ırzı başka Müslümana haramdır denilmiş. Aslında Müslüman, Müslüman olmayan kimselerin de malına, ırzına, namusuna vesaire yan gözle bakamaz. Ama burada özellikle Müslümanın zikredilmesi, Müslüman hakkının, kardeşinin hakkının daha önde olduğunu vurgulamak içindir. Muhterem dinleyicilerim, Allah dostlarının hayatlarından hatırayla programımızı sonlandırıyorduk. Bugün de Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhin hayatından bir kıssayla bitirelim. Ömer bin Abdülaziz malum Emevi halifesi ama çok kısa 2-2,5 yıl kadar iktidarda kalmasına rağmen 2. Ömer denilen, 5. halife denilen adil bir hilafet yönetmiş. İşte bir gün elbise yakası önden ve arkadan yırtık bir şekilde hutbeye çıkmış. Bu halini gören biri ona, "Ey müminlerin emiri, Allah sana vermiş, iyisini giysen nasıl olur?" diye tarizde bulunmuş. O da şu cevabı vermiş: "Terkin en faziletlisi varlık içinde yapılandır. Affın en güzeli de hasmını ezmeye güçlü iken yapılandır." Gerçekten fakir bir insanın "ben artık zengin yaşamayı terk ettim" demesinin çok da bir anlamı yoktur. Gerçek fakirlik, gerçek övünülecek şey aslında imkanı varken asgariyle yetinmeyi tercih edip elindeki imkanları başka insanların istifadesine sunmak, bunu da samimi bir şekilde Allah'ın rızasını gözeterek yapmaktır. İşte böyle bir zamanda, yani zenginken kendine fakir hayatını, kendini en asgariyle sınırlı tutarak tercih etmek, peygamberlerin ve onların yolunu takip edenlerin ahlakıdır. Bir de bunun bir başka yansıması da affetmek hususundadır. Zayıf olan kişinin kendisinin üstüne çıkmış, dövüp durmakta olan bir kişiyi "ya seni affettim" demesinin hiçbir anlamı yoktur. Güçlü, kuvvetli bir insan öbüründen hakkını alacağı bir durumdayken "tamam ben seni affettim" demesi işte bu anlamlıdır. O yüzden Allah imkan verdiğinde o imkanla ne yaptığımızı test etmekte, bizi varlıkla ve yoklukla huzuruna kabul etmektedir. İnsanın hayatı zigzaklarla doludur. En büyük imtihan, en zor imtihan güçlüyken, gençken, varlıklıyken yapılan imtihandır. Rabbimiz bu imtihanların da hakkını vermeyi hepimize nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, bu duayla programımızı bitirelim. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.